Ayrım 14.
Petra bir işkenceci gibi kararlı, elini göğsüme uzatıyor. Tekrar doğmama kalmadan tekrar soruyor. Adınız ne? Sesimi yutuyorum. Yine de sözcükler boğuk bir mırıltıya dönüşüp dudaklarımdan dökülüyor. Unuttum. Adımı unuttum ben. Söylemek zorundasınız. Yoksa sizinle gelmem. Bunu yapamaz. Yapacağımdan emin olun, diyor Petra. Eğer hemen adınızı söylemezseniz sizinle o yere gelmeyeceğim. Bir süre birbirimizi süzüyoruz. Bakışlarını kaçırmıyor. Geri dönerek düzlüğün sonuna yürüyüp yere atıyorum kendimi. Adınız ne? Söylemem. Petra arkamdan yaklaşıyor. Ayak sesleri kalp atışlarımın ritmini hızlandırırken yıldızlara, ovaya, uzaktaki karanlık denize bakarak bağırıyorum. Adımı unuttum ben. Yanıma oturuyor. Ona sarılıyorum. Artık deneyebileceğim bir tek şey kaldı. Ağzımı görebilsin diye ona dönüyorum. Şaşırıyor. Yapabilirim. Daha önce de denedim. Eğer ısrar edersen dilimi ısırıp koparacağım, diyorum. Petra bir süre inanıp inanmamak arasında gidip geldikten sonra elini uzatıp ağzımı kapatıyor. İçki, biraz içki olsaydı. Yanıma uzan, diyor. Yanına uzanıyorum. Gözlerinde derin, dipsiz bir merak, dudaklarında ise sona sakladığı geç kalmış bir davet var. Bu kez sadece kendim için öpüyorum onu. Ben, diyorum. Biraz Ali, biraz Tarık, biraz da adını kaybetmiş biri. Filmi aldığınız sorgulamanızı defalarca izledik. Çok etkilendiğimizi bilmenizi isterim. Yanımda gördüğünüz beyler bu araştırmada bana yardım edecek olan asistanlarım. Hayır hayır, telaşlanmayın. Sizi tekrar oda görüşmüş olan memurlara geri vermeyeceğiz. Onlar denedi ve başaramadılar. Sıra bizde. Ama önce geçen haftaki gibi bir saçmalık yapmayacağınıza söz verin. Asistanlarımın hepsi erkek olmaktan memnun ve geceleri mutlu ettikleri birer eşleri var. Söz veriyor musunuz? Dişsiz ağzımı kapatıp başımı sallayarak veriyorum istediği sözü. Yaşlı kadın memnuniyetini açığa vuran bir el hareketiyle kapının yanında duran silahlı sivile dönerek İbranice bir şeyler söylüyor. Adam itiraz edince emri bu kez sert bir sesle ve İngilizce olarak tekrarlıyor. Çözün dedim. Sesi tavırlarıyla uyuşmayacak kadar yumuşak. Ellerimi yaklaşan adama uzatıyorum. Genç ve öfkeli biri. O da gümrük bölümünden olmalı. Anahtarı kelepçenin kilidine sokunca dayanamıyorum. O ihtiyara selam söyle. Bundan böyle atlarken kasıklarının arasındaki o düz şeyi paraşüt olarak kullanabilir. Adam homurdanarak kelepçeyi çıkarıp yaşlı kadının yanında duran kısa boylu genç asistana uzatıyor. Mizah duygunuza hayranım, diyor kadın. Hep böyle misinizdir? Cevap vermiyorum. Zaten o da vermemi beklemeden yana dönüp esmer ve genç birine işaret ediyor. Şaşkınlıkla alıyorum adamın uzattığı kadehi. Kadına dönüyorum. Gördüğüm en çirkin kadın olduğuna yemin edebilirim. Ama ya sesi? Tanrı her zaman adildir. Yumuşak sesiyle eşitliği sağlamak istemiş. Kadın sesini beğendiğimi hissetmiş gibi. İçin, diyor. Özlemiş olmalısınız. Ellerimin çözülmesi, ardından içki. Neyin peşinde bu kadın? Bunları içkiden sonra da sorabilirim. Daha fazla oyalanmadan içkiyi son iki dişimle birlikte yitirdiğim o kokuyu bulmak umuduyla mideme indiriyorum. Kadın merakla gülümsüyor. Şişeyi işaret edip hepsini içebilirim, diyorum. İki tane daha var, diyor kadın. Ağzına kadar dolu iki şişe. Asistan kadehi tekrar dolduruyor, kaldırıyorum. İki şişenin, kapıdaki sivil yeniden homurdanırken ve eski paraşütçülerin şerefine deyip içkiyi bitiriyorum. Asistan kadehi üçüncü kez dolduruyor. Diş etlerime saplanan acıyı aldırmadan onu da içiyorum. Dördüncüde soruyorum. Üç kadehtir beklettiğim soruyu. Bu nezaketinizi neye borçluyum? Kadın yüzünden hiç eksik etmediği garip gülümsemesiyle karşındaki sandalyeye oturup uzun süreceği belli olan konuşmasına başlıyor. İki şeye. Birincisi deneye başlamamızın şerefini içiyorsunuz. İkincisi ise elimi kaldırıp uzun konuşmayı daha başlamadan kısaltıyorum. Önce birincisi. Kadehi yana bırakıyorum. Şu deney dediğiniz şeyin ne olduğunu bana da söyler misiniz? Soru kadının gülümsemesini daha da derinleştiriyor. Haklısınız, size anlatmalıyız. Sandalyesini yaklaştırıp eliyle arkada ayakta duran 3 adamı işaret ediyor. Bizler bir üniversitenin psikiyatri bölümünde görevliyiz. Bu bölüm zaman zaman Savunma Bakanlığı ile ortak araştırmalar yapar. Elimi yeniden kaldırıp ikinci kez susturuyorum kadını. Araştırmanızın konusu ben miyim? Kadın ve içkiyi taşıyan asistan aynı anda başlarını sallıyorlar. Neden? Çünkü diyor kadın, çok uzun süren bir sorgulamada çok iyi bildiğiniz bir şeyi söylememe başarısı gösterdiniz. Neyi söylemedim diyorum. Asistan adınızı diyor. Kadına dönüp başımı sallıyorum. Söylemedim çünkü adım yok benim. Daha doğrusu unuttum. Kadın yüzünde iz bırakan o derin gülümsemeyle ayağa kalkıyor. Hepimizin vardığı ortak sonuç şu. İyice yaklaşıyor. Beynimizde bir kilit sistemi geliştirdiniz. İşte biz bu sistemi araştırmak istiyoruz. Bir süre konuşmuyoruz. Dördüncü kadehi içiyorum. Sigara isteyince asistan uzatıyor. Kibriti yakıp soruyorum. Bu konu neden bu kadar ilginizi çekiyor? Kadın, bu araştırma birçok İsraillinin hayatını kurtarabilir. Anlamadığımı görünce devam ediyor. Her sorgulanan terörist sizin gibi direnmeye kalkışırsa günlük bölümünün hali ne olur? Kadın kısa bir süre için susunca asistan kaldığı yerden devam ediyor. Eğer beynimizdeki o kilidin sırrını çözebilirsek gerektiğinde bu sistemi İsrail göçmen bürosu elemanları da kullanabilir. Buz gibi bir ter dalgası hızla ayaklarıma iniyor. Deli bunlar. Kekelemeye çalışarak bunun için mi beynimi açacaksınız diye mırıldanıyorum. Kadın şaşırtıcı sesiyle içtenliğini yıllarca önce kaybetmiş bir kahkaha atıyor. Hayır, size dokunmayacağız bile. Bütün yapacağımız karşılıklı konuşmak ve içki içmek olacak. İçki diye soruyorum. Evet diyor asistan. İçki içeceğiz. Şimdi yaptığınız gibi. Kadın, içki içmemizin ikinci nedeni de içkiyi sevdiğinizi keşfetmemiz. Bize göre bütün sorgulama boyunca sarhoştunuz. Elini uzatıp alnıma dokunuyor. Evet, garip. Ama gerçek. Sanki beynimizde uyuşturucu salgılayan bir bez var. Dişsiz ağzım tekrar açılıyor. Kekelememeye çalışarak soruyorum. Uyuşturucu mu? Evet, diyor kadın. Bazı farmakologlar beynin aşırı fiziksel acıyı yenmek için özel salgılar üretip sinirleri uyuşturduğunu ileri sürüyorlar. Farmakologlar, deney, uyuşturucu. Peki ya onlar? Ya siz? Diye soruyorum. Kadın, biz bu olasılığı göz ardı etmeden direnmenin daha çok psikolojik bir kilitlenmeden ileri gelebileceğini düşünüyoruz. Gülüyorum. Onlar da bana katılıyorlar. Eğer oyun oynamak istiyorlarsa bu onların bileceği bir iş. Kadın yatıştığıma inanmış gibi elini çekiyor. Bakışlarımı derine kaçmış gözlerine dikiyorum. Onu rahatsız eden bir şey olmalı. Belki de görüntüm. Acaba dişsiz nasıl görünüyorum? Birden 8 haftadan beri aynaya bakmadığımı hatırlıyorum. Önce dişlerim diye mırıldanıyorum. Dişlerim olmadan konuşamam. Kadın anlayışlı bir tavırla başını eğiyor. Çok acı çektiniz ama göreceksiniz. Size o günleri unutturacağız. Unutmak. Asistan 5. kademi doldururken soruyorum. Unutmanın ne demek olduğunu biliyorsunuz değil mi? Kısa ama yoğun bir sessizlikten sonra evet diyor kadın. 1940'ta Prag'da tutuklandıktan sonra bir toplama kampına gönderildim. Gülümsemesi kuruyup kaybolurken ekliyor. Savaşın sonuna kadar da orada kaldım. Sonra başını kaldırıyor. Ve benim ne beynimde bir kilit sistemi ne de sığınacağım Petra gibi bir dostum vardı. Uzun bir süredir konuşmuyor, denizi, şehrin gürültüsünü ve akşamı dinliyoruz. Kandilli'ye varmak için acele eden vapur düdük çalarak uzaklaşırken gönlünün eli soğuk ve kırık parmaklarımı buluyor. Haykırmamak için zor tutuyorum kendimi. Dokunuşu parmaklarımda uykuya yatmış o acıyı uyandıracak. Benden önce hıçkırınca eğilip gözlerinden dökülen hüznü yanaklarından içiyorum. Zavallı sevgilim diyor usulca. Evet zavallıyım. Adı, gerçek dişleri ve kabussuz gecesi olmayan bir zavallı. Ne yaptı o kadın sana? Başımı omzuna bırakıyorum. Hadi anlat, seni dinlerim. Dinleyecek. Öyleyse düşüncelerimi Kandilli'ye doğru uzaklaşan vapurun ardına takıp gönüle dönüyorum. Beni bekliyor. Merakla, istekle ve kıskançlıkla. Ya gözlerinin dibindeki süsün altındaki kıvılcım? O alevin anlamı ne? Seni dinliyorum, diyor Gönül. Beni güldürdüler, diyerek başlıyorum. Evet, önce haftalarca güldük. Sonra beynime kuşku tohumları ektiler ve ara vermeden sulayıp büyüttüler. İkinci ayın sonunda susup gözlerine dönüyorum. O ateş hala orada. Gönül sessizlik uzayınca tedirgin bir sesle soruyor. İkinci ayın sonunda ne oldu? Gözlerimi kaçırıyorum. Ama dudaklarım ona boyun eğiyor. Tarık'la aynı kızı sevdiğimizi öğrendiler. Sonra o kızın ikimizi de sevmediğini anlattılar. Daha sonrasını anlatamıyorum. Gönül'ün bağırışı susturuyor beni. Yalan. Susuyorum. Gönül beni görmüyormuş gibi arkamdaki bir noktaya bakarak tekrar bağırıyor. Seviyorum, seni seviyorum. Kısa bir süre yalının önünden geçen köstlerin düdüğünün ara vermesini bekliyor. Sonra bu kez inandırmak ister gibi fısıldıyor. Hep de sevdim. Cevap vermeden elindeki içki şişesini uzatan o asistanı yok etmek için gözlerimi ovuşturuyorum. Gönül yeniden ama bu kez alçak ve yenik bir sesle atılıyor. Nasıl kanıtlayabilirim? Yüzündeki ifadeyi görünce hıçkırıyor. Hayır, biliyorsun, denedim. Ama yapamadım. Yanaklarında oluşan çukurlara doğru akan gözyaşlarını izliyorum. O kendini savunuyor. Ne olur, dişlerimi çektirmemi isteme benden. Başımı sallıyorum. Ondan bir şey istemedim. Bu saçmalığı onlar aklına soktu. Elini çaresizlikle iki yana açıp karnını gösteriyor. Bu halimle nasıl dişlerimi çektirebilirim? Uyuşturucu kullanamayacağımı bilmiyor musun? Beynindeki sıvı salgılayan o bezi kullansın. Benimkileri çekerlerken bana uyuşturucu vermediler, diyorum. Gözyaşları bakışlarının dibindeki o ateşin üstüne dökülüyor. Elimi uzatmayı düşünüyorum ama o sel yatağında yüzü koyun yatan kanlı üniforma onunla elimin arasına giriyor. Vazgeçiyorum. Sonra vazgeçtiğim için sinirleniyorum. Yaptığım alçaklık. Her şeyin olduğu gibi alçaklığında bir sınırı olmalı. Ona daha fazla çektirmemeliyim. Elimi uzatıp karnında büyümeye çabalayan Tarık'la bana ait cinsiyeti henüz belirsiz o et parçasına dokunuyorum. Acaba onu sevebilecek miyim? Az önce tekme attı, diyor Gönül. Kime benzeyecek? Benim gibi bir korkak mı olacak? Gönül elimi tutup yüzüme çekiyor. Kız olmalı. Evet, kesinlikle kız olmalı. Oğlan istemiyorum, diyorum Gönül'e. Gülüyor. Sonra gecenin karanlığında parıldayan dişlerinden utanmış gibi ağzını kapatıp susuyor. Parmaklarımı dudaklarına götürüp mırıldanıyorum. Dişlerini seviyorum. Onlarsız çirkin biri olurdun. Öyleyse, diyor Gönül. Parmaklarımı kararsızca kımıldatarak susturuyorum onu. Evet, dişlerini çektirmeni istediğini düşünmen aptallıktı. Gözleri dibindeki o ateşle birlikte yeniden eski renklerine kavuşurken sözlerimi bitiriyorum. Tıpkı hastaneye yatmam gerektiğini söylemen gibi. Gönül korkuyla irkiliyor. Hayır, ne derse desin, ne düşünürse düşünsün o hastaneye gitmeyeceğim. Şişeyi uzatır mısın? Kısa bir an için duraklıyor. Sonra içkiyi kucağıma bırakıyor. Bugün perşembe. Kadehi kaldırıp soruyorum. Sence sızmadan cumaya kadar içebilir miyim? Gönül bakışlarını boşalan kadehten ayırmadan kararlı bir sesle mırıldanıyor. Hep seni çektireceğim, göreceksin. Onu sinirlendireceğini bilerek gülüyorum. Neyi kanıtlayacaksın, beni sevdiğini mi? Cevap vermiyor. Yoksa dişsiz ağzının beni hastaneye yeteceğini mi? Pencerenin dışında günlerdir dinmeyen o yağmur, önünde alev, aramızda ise dakikalardır giderek olağanlaşan bıktırıcı bir sessizlik var. Sessizliği o seçti. Yandaki gazeteye uzanıyorum. Arkasından bomba patlamış gibi sıçrayarak sese dönüyor. Bir süre tehdit eder gibi dik bakışlarla beni süzüyor. Sonra rüyadan uyanmış gibi şaşkın bir sesle konuşuyor. Sizi seviyor. İnansanız da inanmasanız da doğru bu. Gazeteyi aldığım yere uzatıyorum. Şaşkınlığı geçince, öfkesi birkaç saniye içinde şaşkınlığını yok ediyor. Ondan önce davranıyorum. Hayır, inanın düşündüğünüz kadar alçak değilim. Birbirinden ayrılıp bütün vücudumu kıskacı alan bakışlarını yere indirip, yani diye soruyor. Yani, ne söyleyebilirim? Belki gerçeği. Gönül hala kendi dişleriyle gülüyor, diyorum. Öfkeyle ona yakışmayan şaşkınlığını tekrar yer değiştiriyor. Dişlerinin peşinde değildim. İstediğim beni sevdiğini kanıtlamasıydı. Kanıtlamadı mı? Gazeteyi yere bırakıyorum. Zavallı gönül. Penceredeki yağmur gibi incelen bir sesle soruyor. Ne yaptı?